Ayrım 6, göze göz dişe diş diyen kız, David Lagercrantz, sayfa 63. Östhammar'da 25 yıl önce bir geyik avında elim bir kaza yaşanmıştı. Leo'nun babası Herman'ın da üyesi olduğu Alfred Ögren avcı grubu uzun bir öğle yemeğinden sonra ormanda ava çıkmıştı. Anlaşıldığı kadarıyla beyler biraz da çakır keyifmiş. Ama haber kesin bir şeyler söyleyemeyecek kadar fakirdi. Hava güneşliymiş. Grup değişik nedenlerle dağılmış. Ağaçların arasında iki geyik göründükten sonra heyecan artmış. Ateş etmeye başlamışlar. Per Felt adında yaşlı bir adam Roswick şirketinin mali işler sorumlusuymuş. Geyik çok hızlı hareket ettiğinden telaşa kapılıp hedefi şaşırmış. Ateş ettiği yerden bir çığlık yükselmiş. Ava katılanlardan Carl Seger adında genç bir psikolog karnından yaralanmış, göğsünün hemen altından. Çok geçmeden bir derenin kenarında ölmüş. Polis raporlarına göre yalnızca trajik bir kazaydı. Ne Alfred Ögren'in ne de Herman Mannheimer'ın bir kusuru vardı. Mikael yine de olayın peşini bırakmadı. Özellikle de kazaya yol açan Per Felt'in olaydan bir yıl sonra geride eş ve çocuk bırakmadan öldüğünü öğrendiğinde. Ölüm ilanında Per Felt'in sadık bir arkadaş ve kendini Roswick'e adamış güvenilir bir yönetici olduğu yazıyordu. Mikael pencereden dışarı bakarak düşüncelere gömüldü. Reed Fier'den koyunun üzeri kararmıştı. Hava bozulacağı benziyordu. Tekrar o lanet olası yağmurlar başlayacaktı. Gerindi, omuzlarını ovdu. Şu vurulan psikoloğun Leo Mannheimer'la bir ilişkisi olabilir miydi? Bunu bilemezdi. Ya bu olay bir çıkmaz sokaktı ya da haberde söylendiği gibi yalnızca elim bir kazaydı. Mikael adı geçen psikoloğu araştırdı, fazla bir şey bulamadı. Carl Seger öldüğünde 32 yaşındaydı ve yeni nişanlanmıştı. Olaydan bir yıl önce Stockholm Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştı. Tez konusu işitme duyumuzun öz algımızı nasıl etkilediğiydi. Ampirik bir araştırma deniliyordu. Araştırma elektronik ortamda yayınlanmamıştı. Mikael tezin vardığı sonucu öğrenemedi. Google Scholar aracılığıyla bulduğu bu konuya değinen makalelerde fazla bir şey yoktu. Makalelerden birinde klasik bir deneyden bahsediyordu. Denekler yüzlerce fotoğrafın arasından kendi fotoğraflarını rötuşlanıp güzelleştirilmişse daha çabuk buluyorlardı. Eğer olduğumuzdan daha güzel resmedilmişse kendimizi daha çabuk tanıyorduk. Bu büyük ihtimal kalıtımsal bir şeydi. Çiftleşmek yahut sürünün yönetimini ele almak istediğimizde kendimizi olduğumuzdan daha değerli gösteriyorduk. Ama aynı zamanda tehlikeli bir şeydi de. Yeteneklerini abartmak insanı riske atar, gelişmesini engeller. Yeteneklerinden kuşkullanmak entelektüel olgunluk için önemli bir şeydir diye yazıyordu Seger. Bu öyle öncü sayılacak ya da orijinal bir fikir değildi. Ancak Carl Seger'in çocuklar ve çocukların gelişme sürecinde özgüvenin önemi üzerine yapılan araştırmalara atıfta bulunması açısından ilginçti. Mikael ayağa kalktı, mutfağa girdi, bulaşık tezgahını ve yemek masasının üzerini temizledi. Leo Mannheimer'ın ertesi sabah fotoğraf müzesinde yapacağı konuşmayı dinlemeye karar verdi. Olayın derinlerine inecekti. Kafasını dinlemek için biraz tatil yapma planını bir kenara bıraktı. Ama düşüncelerinin sonuna gelmeden kapı çaldı. Bu hiç hoşuna gitmedi. İnsanlar eve gelmeden önce arasınlar isterdi. Kapıyı açmaya gitti. Bunu daha sonra bir saldırı diye anlatacaktı. 5. Bölüm 18 Haziran. Faria Kazi hücredeki yatağında dizlerini göğsüne çekmiş, ellerini dizlerine dolamış oturuyordu. Kendini solgun, silik bir gölge gibi görüyordu. Ama onunla karşılaşıp da etkilenmeyen yoktu. Bangladeş'in başkenti Dakka'dan İsveç'e 4 yaşındayken gelmişti, şimdi 20'sindeydi. Stockholm'un kenar semtlerinden Valhormen'de bir apartmanda büyümüştü. Biri kendinden küçük, üçü büyük 4 kardeşi vardı. Çocukluğunda dramatik bir olay yaşamamıştı. Babası Karim bir dizi kuru temizlemeci açmış, işleri rast gitmiş, Sikla'da kocaman pencereleri olan bir ev satın almıştı. Faria basket oynuyordu, okulda başarılı bir öğrenciydi, özellikle dilde. Dikiş dikmeyi, manga serileri çizmeyi seviyordu. Onlu yaşlara geldiğinde özgürlüğü parça parça elinden alınmıştı. Bunun gerisinde ilk adet kanamasının ve oturduğu sokakta arkasından çalınan ıslıkların olduğu açıktı. Yine de değişikliğin doğudan esen soğuk bir rüzgar gibi dışarıdan geldiğine inanıyordu. Annesi Ayşe, beyin kanamasından öldükten sonra durumu daha da kötüleşti. Ayşe'nin ölümüyle aile yalnızca iyi bir anneyi değil, dünyaya açılan bir pencereyi, bir sağduyu kaynağını kaybetmişti. Farya, İmam Hasan Ferdusi'nin bir akşam önceden haber vermeden Sikla'daki evlerine geldiğini hatırladı. Farya imamı severdi, onunla konuşmayı özlemişti. Ama Hasan Ferdusi o gün sohbete gelmemişti. Farya mutfaktan gelen öfkeli sesini duymuştu. ''Siz İslam'ı yanlış anlamışsınız. Böyle devam ederseniz bu işin sonu hayra varmaz.'' Farya da o akşamdan sonra imam gibi düşünmeye başlamıştı. Ağabeyleri Ahmet ile Başir çok gergin ve nefret doluydular. Davranışları gittikçe tuhaflaşıyordu. Köşedeki bakkala süt almaya giderken bile hicaba girmesini isteyenler babası değil, onlardı. Evden hiç çıkmayıp bir köşede çürüse sanki çok daha memnun olacaklardı. Diğer ağabeyi Razan onlar gibi katı değildi. Arada bir ağabeylere Ahmet ile Başir'e bakarak kendi kendini hizaya çekse de başka uğraşları vardı. Genellikle babasının dükkanlarında çalışıyor, işin terzilik kısmı ile ilgileniyordu. Ancak bu onu Farya'nın müttefiki yapmıyordu. Onun da bir gözü hep Farya'nın üzerindeydi. Bu sıkı denetime rağmen Farya soluk alabileceği çatlaklar buluyordu. Ama bunlar da bir sürü yalan ve hüner gerektiriyordu. Bilgisayarını da elinden almamışlardı. İnternette gezinirken İmam Hasan Ferdusi ile Goldman adında bir hahamın Stockholm Kulturhuset'te kadınlara uygulanan dinsel baskı üzerine konuşacaklarını öğrendi. Liseyi yeni bitirmişti, Haziran ayının sonuydu. 10 gündür kapıdan dışarı adım atmamıştı. Evden biraz uzaklaşabilmeyi ölümüne özlemişti. Teyzesi Fatima kartograftı, yalnız yaşıyordu. Farya'nın ailedeki tek müttefikiydi. Yine de onu ikna etmek o kadar kolay değildi. Farya yalvarıp yakarmış, ne kadar umutsuz durumda olduğunu anlayan teyzesi nihayet yardım etmeye karar vermişti. Farya'yı evine akşam yemeğine davet ettiğini söylemişti ağabeylerine. Ağabeyler her nasılsa inanmıştı. Farya teyzesinin Tensla'daki dairesine gitmiş, biraz bekledikten sonra şehre inmek için çıkmıştı. Teyzesi bir çılgınlık yapmamasını ve saat 8:30'dan önce evde olmasını tembihlemişti. Başir o saatte almaya gelecekti. Farya teyzesinden siyah bir elbise ve bir çift topuklu ayakkabı ödünç almıştı. Biraz abartılı bir giysiydi. Nihayetinde eğlenceye gitmiyordu. Din ve baskı üzerine bir tartışmayı dinleyecekti. Yine de bir değişiklik olsun istemişti. Onun için önemli bir şeydi. Neler konuşulduğunu pek hatırlayamayacaktı. Yalnızca orada olmak, dinleyicileri izlemek ona yetiyordu. Birkaç kez nedensizce duygulanmıştı. Tartışma bitmiş, sıra sorulara gelmişti. Dinleyicilerden biri erkeklerin bir din tesis ettikleri her seferde niçin kadınlar acı çekiyor diye sormuştu. Hasan Ferdusi şöyle cevap vermişti. O en yüce varlığı kendi basitliğimize alet etmemiz çok acı. Etrafındakiler gitmek için ayağa kalkarken Farya imamın dediklerini düşünüyordu. Kot pantolonlu, beyaz gömlekli genç bir adamın kendine doğru geldiğini gördü. Hicaplı ya da hicapsız kendi yaşlarında bir erkekle konuşmaya alışık değildi. Kendisini çıplak ve zor durumda hissetti. Ama yine de kaçmadı, oturduğu yerden yan gözle oğlana baktı. Belki 25'lerindeydi, öyle çok uzun sayılmazdı. Biraz çekingen gibiydi. Bakışlarının ağırlığı, koyuluğuyla adımlarının hafifliği tezat teşkil ediyordu. Utangaç, mahcup birine benziyordu. Bu Farya'yı rahatlattı. ''Bangladeşlisin değil mi?'' dedi Farya'ya Bengalce. ''Nereden anladın?''
''Hissettim. Neresindensin?''
''Dakka.''
''Ben de.''
Genç adam o kadar sıcak gülümsüyordu ki Farya da gülümsemekten kendini alamadı. Göz göze geldiler. Farya'nın kalp atışları hızlandı. Herhalde birbirlerine daha çok şey söylemişlerdi. Ama Farya nasıl dışarıya çıktıklarını, nasıl açık açık konuşmaya başladıklarını hatırlıyordu yalnızca. Genç adam daha kendini tanıtmadan Dakka'daki blogu anlatmaya başladı. İfade özgürlüğünü ve insan haklarını savunuyorlardı. Tabii İslamcılar bundan rahatsızdı. Blog yazarlarını ölüm listelerine kaydedip öldürmeye başlamışlardı birer birer. Yazarlar satırlarla katlediliyordu. Polis de hükümet de hiçbir şey yapmıyordu. Hiçbir şey demişti genç adam. Bangladeş'i ailesiyle birlikte bu nedenle terk etmek zorunda kalmış İsveç'e iltica etmişti. Bir seferinde hemen yanımda oldu, hemen yanı başımda. En yakın arkadaşımın kanı gömleğime bulaştı dedi. Farya neler olduğunu tam anlayamasa da en azından o zaman anlayamamıştı. Genç adamın onun çektiklerinden daha büyük acılar çektiğini hissetti. O kadar kısa zamanda olmaması gereken bir yakınlık duydu ona karşı. Adı Cemal Çovduri'ydi. Farya genç adamın elini tuttu, parlamentoya doğru yürüdüler, zor yutkunuyordu. Çok uzun zamandır ilk defa dolu dolu yaşıyordu ama kısa sürdü. Başir'in kara gözleri gözlerinin önüne geldi, telaşa kapıldı. Gamlistan'da aceleyle vedalaştı, bu kadarı bile yetmişti. Sonrasındaki günler ve haftalar boyunca sanki gizli bir hazine dairesine girer gibi bu kısa buluşma anına dönmüştü. Hapishanede de bu anıya sıkıca tutunması tuhaf değildi. Özellikle bu akşam olduğu gibi. Yük treni ortalığı gürültüye boğup Benito'nun adımları yaklaşırken. Farya her zamankinden daha beter bir şeylerin yaşanacağını bütün varlığıyla anlamıştı. Alvar Olsen ofisinde oturmuş her zaman olduğu gibi hapishane müdürü Richard Fager'in aramasını bekliyordu. Ama beklediği telefon gelmiyordu. Kendi kendine küfretti. Villa'yı düşündü. Aslında bugün izin alması gerekiyordu. Kızıyla Westeros'ta düzenlenen futbol turnuvasına gideceklerdi. Bütün planlarını ertelemişti. İşten uzaklaşmaya cesaret edemiyordu. Teyzesini defalarca aramıştı. Dünyanın en kötü babası olduğunu düşünüyordu. Ama ne yapabilirdi? Benito'yu bölümden uzaklaştırma planları suya düşmüştü. Benito olanlardan haberdar olmuş, öfkeli, tehditkar bakışlar savurmuş, ortalık kaynamaya başlamıştı. Mahkumlar her büyük çatışma ya da firar girişimi öncesinde olduğu gibi birbirleriyle fısıldaşarak konuşuyorlardı. Lisbeth Salander'e yalvarır gibi bakıyordu Alvar. Salander duruma el koymaya yemin etmişti. Bu da en az temel mesele kadar endişelendiriyordu Alvar'ı. Beklemesini, önce kendisinin deneyeceğini söylemişti Salander'e. Salander de 5 gün mühlet vermişti. İşte o 5 gün geçmiş ama sorunun üstesinden gelememişti Alvar. Fena halde korkuyordu. Yalnızca bir konuda rahat bir nefes almıştı. Hücre kapıları kapandıktan sonra Salander'le birlikte koridora çıkıp odasına gitmişler ve geç vakitlere kadar odada kalmışlardı. Kamera kayıtlarından bunun mutlaka tespit edileceğini, hakkında soruşturma açılacağını düşünmüştü. Günlerce yönetim çağırıp sorguya çekecek diye beklemişti ama çağıran yoktu. En sonunda dayanamayıp Beatrice Anderson'la ilgili kayıtları izleme bahanesiyle B binasındaki gözetleme merkezine gitmişti. Kaseti tedirgin bir şekilde geriye sarmış, 12 Haziran akşamından 13 Haziran'ın erken saatlerine kadar görüntüleri izlemişti. Hiçbir şey anlayamamış, defalarca geriye sarmıştı. Her şey olması gerektiği gibiydi. Koridorlar sessiz, ıssızdı. Ne ondan ne de Salander'den iz vardı. Paçayı kurtarmıştı. Bunun inanılmaz bir şans olduğuna, kameraların tam o anda tuhaf bir tesadüf eseri çalışmadığına inanmayı çok isterdi. Fakat ne olduğunu anlamıştı. Salander'in hapishanenin sunucusuna nasıl girdiğini, kamera kayıtlarıyla nasıl oynadığını görmüştü. Sekansları değiştirmiş olmalıydı. Bunun başka bir izahı olamazdı. Her ne olursa olsun rahat bir nefes almıştı Alvar. Korkmuştu da. Korkusuna küfretti, her şeye küfretti. E-postalarını bir kez daha kontrol etti. Yok, hiçbir şey yoktu. Bu iş bu kadar zor muydu? Benito'yu kulağından tutup başka bir yere sevk edeceklerdi. Hepsi buydu. Saat 19.15'i gösteriyordu. Yeniden yağmur başlamıştı. Koridora çıkmalı, başına bir kötülük gelmesin diye Farya Kazi'nin hücresini kontrol etmeliydi. Benito'yu yakın takibe almalı, hayatını cehenneme çevirmeliydi. Ama felç olmuş gibi oturduğu yerde kaldı. Ofisine göz gezdirdi, sanki bir değişiklik varmış gibi bir duyguya kapıldı. Salander dün buradayken bir şeyleri dağıtmış olabilir miydi? Tuhaf saatlerde. Salander yine eski kayıtlara girmişti. Daniel Brolin diye birini araştırmıştı. Alvar'a bu kadar yetmiş, gözlerini ekrandan kaçırmıştı. Bu işlere daha fazla bulaşmak istemiyordu. Ama ne istediğinin önemi yoktu. Her halükarda bulaşacaktı. Lisbeth bilgisayarı üzerinden telefon konuşması yapmıştı. İşin en tuhafı konuşurken bambaşka birine dönüşmesiydi. Şefkatli, düşünceli birine. Belgelerde yeni bir şeyler var mı diye sormuştu. Sonra hiç beklemeden hücresine dönmüştü. Şimdi bir gün sonra Alvar'ın morali gittikçe daha çok bozulmuştu. Birden etrafı kontrol etmeye karar verdi. Sandalyesinde doğruldu durdu. Dahili telefon çalıyordu. Hapishane müdürü Richard Fager'di bu. Nihayet arıyordu. İyi haberleri vardı. Benito yarın sabah Hörnü Sand'daki Hammer Force hapishanesine sevk edilecekti. Harika bir haberdi. Alvar umduğu kadar rahatlamamıştı yine de. Önce nedenini anlayamadı, sonra yük treninin çoktan gümbürdemeye başladığını fark etti. Hiçbir şey demeden telefonu kapattı, dışarı fırladı. Mika'ya saldırıya uğradığını hissetti. Uzun zamandır uğradığı en güzel saldırıydı. Kapıyı açtığında karşısında Malin Frode vardı. Yağmurdan ıslanmıştı. Rimeli yanaklarından aşağı akıyordu. Gözlerinde vahşi, kararlı bir ışık vardı. Mikael kadın ona tokat mı atacak yoksa parçalayarak elbiselerini mi çıkartacak kestiremedi. Gerçek ikisinin arasında bir yerdeydi. Mikael'i iterek duvara yasladı, kalçalarını avuçladı, sıkıcılığı, seksiliği ve daha artık ne varsa her şey için cezalandırılacağını söyledi. Mikael ne olduğunu anlayamadan kendini yatakta buldu. Malin bacaklarını açıp üzerine oturmuştu. Birkaç defa orgazm oldu. Sonra yan yana uzanıp derin derin soludular. Mikael Malin'in saçlarını usulca okşadı. Sevgi ve şefkat dolu sözler söyledi. Ses tonunda ne bir sahtelik ne de uzaklık vardı. Malin'i gerçekten özlemişti. Dışarıda yağmur yağıyor, Ridders Fjern'den koyunda yelkenliler dolaşıyordu. Çatıdan yağmur damlalarının sesleri geliyordu. Güzel bir andı. Mikael yine de düşüncelere daldı. Malin hemen fark etti. "Benden bu kadar çabuk mu sıkıldın?" dedi. "Ne? Yok canım, seni özledim," dedi Mikael. Doğru söylüyordu ama suçluluk da duyuyordu. Uzun zamandır görmediği bir kadınla seviştikten hemen sonra iş düşünmeye başlamamalıydı insan. "En son ne zaman yalansız bir söz söyledin?"
"Çok sık söylemeye gayret ediyorum."
"Yine Erika mı?"
"Yok, daha çok şu telefonda konuştuğumuz şeyler."
"Hacker saldırısı mı?"
"O da var."
"Ve Leo?"
"Evet."
"Ağzındaki baklayı çıkar artık Mikael. Leo seni niye bu kadar çok ilgilendiriyor?"
"Onunla mı ilgileniyorum emin değilim. Yalnızca bir şeyler arasında bağ kurmaya çalışıyorum."
"Vay be, ne müthiş açıkladın Kalle Blomqvist."
"Hem, yani?"
"Yani açıklamak istemediğim bir şeyler var. Şu haber kaynağını koruma numaraları mı yoksa?"
"Belki."
"Aptal."
"Üzgünüm."
Malin'in ifadesi yumuşadı, gözlerinin önüne düşen saçları geriye attı. "Aslına bakarsan seninle konuştuktan sonra uzun süre Leo'yu düşündüm," dedi. Yatak örtüsüne sarındı, böyle çok baştan çıkarıcıydı.
"Ne düşündün?" dedi Mikael.
"Bir dönem birdenbire tuhaf bir neşeye kapılmış ve bana nedenini anlatma sözü vermişti. Ama sonra o neşeden eser kalmamış, ben de kalpsizlik olduğunu düşünerek sözünü hatırlatmamıştım."
"Bu nereden aklına geldi?"
Malin tereddüt eder gibiydi, pencereden dışarı baktı. "Çünkü bu neşe beni hem sevindirmiş hem de endişelendirmişti. Biraz fazla ateşliydi."
"Belki aşık olmuştu."
"Ben de bunu sormuştum. Kesinlikle yok," dedi. "Rich restoranındaydık, tuhaf bir şey vardı. Leo kalabalıktan nefret ederdi. Ama benimle restorana gelmişti. Yerime kimin geçeceğini konuşacaktık. Bir türlü konuya gelemiyorduk. Ben bir isimden bahseder bahsetmez konuyu değiştiriyor, aşk, hayat ve müzik hakkında yorumlar yapıyordu. Anlaşılır gibi değildi. Dürüst konuşmak gerekirse çok sıkıcıydı. Bazı armoniler, gamlar, altılı minörler falan filan için yaratıldığını söylüyordu. Dikkatle dinlemedim. O kadar mutlu, o kadar coşkuluydu ki incindim. Aptal gibi üzerine gittim. Ne oldu? Anlatacaksın dedim. Anlatmaya yanaşmadı. Şimdi anlatamam, daha değil dedi. Nihayet evin yolunu bulduğundan bahsetti.
Belki hidayete ermiştir.
Leo dinle ilgili her şeyden nefret ederdi.
Peki o zaman?
Bilemiyorum. Bildiğim tek şey birkaç gün sonra bu mutluluğun geldiği gibi birdenbire yok olduğu, sanki nefesi kesilmiş gibiydi.
Ne açıdan?
Her açıdan.
1,5 yıl kadar önce Noel arifesiydi. Alfred Ögren'deki son günüm. Tam gece yarısı onun bürosunda. Evde bir veda partisi vermiştim. Leo gelmemiş, çok üzülmüştüm. Özel bir ilişkimiz vardı, o ve ben. Malin Mikael'e baktı. Kıskanman için bir neden yok dedi. Ben o kadar kolay kıskanmam. Biliyorum, bu yüzden senden nefret ediyorum. Hiç değilse bazen gönlüm olsun diye kıskanma numarası yapabilirsin. Her neyse, Leo ile flört ediyorduk. Yaklaşık seninle karşılaştığımız zamanlardı. Hayatım darmadağınıktı, ayrılık ve daha bir sürü şey. Ben böyle bir durumdayken onun birdenbire böyle saf neşe kesilmesine ifrit olmuştum. Yani karakterine uygun bir şey değildi. Her neyse, gecenin bir yarısı telefon açtım, hala bürodaydı. Bu beni daha da yaraladı. Yalnız öylesine bir iştenlikle özür diledi ki bağışladım. Yatmadan önce 1-2 kadeh devirmek ister miyim diye sordun, hemen çıkıp gittim. Ne umuyordum bilmiyorum. O saatte bir oda ne işi vardı anlamamıştım. Leo öyle işkolik biri değildi. Bir de o oda. Daha önce babasınındı. İnsan şaşırıyor. Duvarda bir dardel asılıydı. Köşede bir haupt komodini vardı. Leo bazen bu odadan utanıyorum derdi. Yersiz bir lüks vardı o akşam odaya girdiğimde. Nasıl anlatsam ki? Gözleri çakmak çakmaktı. Yeni bir şey vardı, sesinde bir çatlaklık. Yine de neşeli görünmeye çalışıyordu. Durmadan gülümsüyordu ama bakışlarından bir çaresizlik, bir hüzün süzülüyordu. Hobbs komodininin üzerinde dibine kadar içilmiş burgonya şarap şişesiyle 2 boş kadeh duruyordu. Belli ki benden önce ziyaretçisi vardı. Kucaklaştık, birbirimize iyi şeyler söyledik. Yarım şişe şampanya içtik, irtibatımızı kesmeme sözü verdik. Ama aklının başka yerde olduğu belliydi. En sonunda dayanamayıp sordum. Artık o kadar mutlu görünmüyorsun, ne oldu? Yo, mutluyum dedi. Yalnızca cümlesini bitirmedi. Uzun süre sustu, şampanyasını içti, çok kederliydi. Büyük bir bağış yapacağını söyledi. Kime? Hiçbir fikrim yok, sanki bana o anda aklına gelmiş bir şeymiş gibi geldi. Bunu söylediği için utanmışa benziyordu, fazla kurcalamadım. Özel bir şeydi belki. Hem hiçbir şey eskisi gibi değildi. En sonunda kalktım, o da kalktı, tekrar kucaklaştık, yasak savar gibi öpüştük. Kendine iyi bak Leo diye mırıldandım, koridora çıktım, asansörü beklemeye başladım. Sonra geri döndüm, rahatsız olmuştum. Bu esrarengiz havalarda neydi böyle, ne yapıyordu anlamak istiyordum. Ama geri döndüğümde, demek istediğim daha onu görmeden, beni rahatsız eden şeyin ne olduğunu anlamıştım. Leo oturmuş kum rengi bir kağıda bir şeyler yazıyordu. Yazarken zorlandığı belliydi. Omuzları gergindi, gözlerinde yaşlar vardı. Onu o anda rahatsız edecek kadar insafsız olamadım. Geri döndüm, beni görmedi. Sorununun ne olduğunu anlayamadın mı? Daha sonra herhalde annesiyle ilgili bir şey diye düşündüm. Kadın birkaç gün sonra öldü. Leo izin aldı, uzun bir seyahate çıktı. Aslında arayıp başsağlığı dilemeliydim. Ama biliyorsun işte, benim hayatım da cehenneme dönmüştü. Yeni işimde gece gündüz çalışıyordum. Bir yandan da imtihanlarla boğuşuyordum. Üstelik bir de seninle yatıyordum. En kötüsü de buydu herhalde. Büyük ihtimal. Leo'yu o günden sonra görmedin mi? Gerçek hayatta görmedim. Arada bir televizyona çıktığında görüyordum. Herhalde biraz unutmuştum ya da aklımın bir köşesine atmıştım. Ama şimdi bugün sen aradığında, Malin tereddüt etti, doğru sözcü aradı. Bürosundaki o sahne gözümde tekrar canlandı. Tuhaf bir şey hissetmiştim. İşte şu diyebileceğim bir şey değildi ama beni rahatsız eden bir şeydi. En sonunda dayanamayıp aradım. Ulaşamadım. Telefon numarasını değiştirmiş. Bir psikologdan bahsetti mi hiç? Alfred Ögren'in av hekiminden kaza kurşunuyla ölmüş. Leo daha çocukken diye sordu Mikael. Yok, hayır, niye sordun? Carl Sager adında bir psikolog. Hiç duymadım, ne olmuş? 25 yıl önce Öztanmar ormanlarında bir geyik avı sırasında vurulmuş. Büyük ihtimal kazayla. Kaza kurşunu Roswick'in mali işler sorumlusu Per Felt'in silahından çıkmış. Şüphelendiğin bir şey mi var? Şu diyeceğim bir şey yok, en azından şimdilik. Belki Carl Sager ile Leo birbirlerine yakınlardı diye düşündüm. Aile çocuğa çok yatırım yapmış değil mi? IQ testlerine çalıştırmışlar, daha bir sürü şey. Özgüvenin gençlerin gelişiminde oynadığı rolle ilgili Sager'in yazdıklarını okudum. Merak ettiğim, Leo'da özgüvenden daha çok özgüvensizlik vardı diye araya girdim Alin. Carl Sager özgüvensizlikten de bahsediyor. Leo ailesini anlatır mıydı?
Bazen, gönülsüzce.
Tuhaf.
Herman ile Viveka'nın mutlaka güzel anları vardı ama sanırım Leo biraz da onlara karşı koyamadığı için mutsuzdu. Bir türlü kendi yolunu çizemiyordu.
Finans sektörüne gönülsüz mü girdi demek istiyorsun?
Tam öyle denilemez, o da bir heves duymuş olmalı. Ama bu işten kurtulmayı düşlediğinden kesinlikle eminim. Belki masasının başında gördüğüm o sahnenin beni bu kadar rahatsız etmesinin nedeni bu. Bir şeylere veda eder gibiydi. Yalnızca annesine değil, daha önemli bir şeye, daha büyük bir şeye.
Onu Hamlet'e benzetmiştin.
Daha çok senin tersin bir şeye sanırım. Ama doğru, ileri geri savrulup duruyordu.
Hamlet en sonunda şiddete başvurdu.
Öyle ama Leo asla...
Asla ne?
Mali'nin yüzü gölgelendi. Mikael bir elini kadının omzuna koydu.
Ne oldu?
Bir şey yok.
Haydi canım.
Leo'nun bir seferinde çıldırdığına şahit oldum dedi Malin.
6. ayrımın sonu. Sayfa 78.